Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddini İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 15 Hordat 1401, Hicri Gameri 5 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 5 Haziran 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından gazeteci yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye'de siyasi partilerin seçim çalışmaları etrafında yapılan röportaj aydın gelecek. İran'ın Doğu Harikaları, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim ve Nehcül Belaga Öğretileri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran İstihbarat Bakanı düşmanın İran'ın iç gücünden korktuğunu söylerken İranlı General Fedevi düşmanların İran'a karşı komplolarının yenilgisini itiraf ettiklerini söyledi. Şemhani Direniş Hareketi'nin doğru yönde ilerlediğini söylerken Abbaszade Mişkin'i İran'ın şeraret, hırsızlık ve yaptırımlara karşı mücadele ettiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan yarın Türkiye'ye gidecek. İsmail Rızvan, ırkçı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısının bölgesel bir savaşa yol açacağı uyarısında bulundu. Putin, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler ve erimesi halinde yeni hedefleri vuracaklarını bildirirken, Biden'dan Ukrayna çıkışı, Biden toprak vermeli ifadesini kullandı. Şimdi haberler.
İran İstihbarat Bakanı, bugün düşman İran İslam Cumhuriyeti'nin iç gücünden korkuyor dedi. İran'a göre İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatip, pazar günü İran Kara Kuvvetleri Komutanı'nda bulunduğu bir etkinlikte yaptığı açıklamada, bugün düşman bütün kaynaklarıyla bize karşı harekete geçtiyse, tüm bu yabancı istihbarat teşkilatlarının varlığına rağmen sistem içinde her türlü tehdide karşı hazır bir güç olduğunu fark etmiştir dedi. İran İstihbarat Bakanı, bugün 18 Amerikan İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'nın harcamaları İran'ın yıllık bütçesinden fazla. Ülkemize karşı tüm imkan ve teşhizatlarını seferber ettiler ama direniş ve cesaret devrimi korudu dedi. İsmail Hatip ayrıca şöyle devam etti. Şu anda düşman protestolar ve sosyal koşullarla Siyonist rejimin liderliğinde terör eylemlerini ve siber uzay yoluyla İslam İran halkının zihinlerini karıştırmaya çalışıyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Vekili düşmanların İran'a karşı komplolarının yenilgisini itiraf ettiklerini söyledi. İran'da 1963'te Şahlık rejiminin İmam Khomeini'yi sürgüne göndermesinin başlangıcı olarak bilinen ve halk kıyamının kanlı bir şekilde bastırmasının yıl dönümü olan bu böyle bir günde İran'da çeşitli etkinlikler yapılırken General Ali Fedevi, 43 yıldır Amerika'nın başını çektiği dünyanın tüm şeytani güçleri İran'a yönelik komplolarını gerçekleştirmekte başarısız olmakla kalmamış, aynı zamanda yenilgilerini itiraf etmişlerdir dedi. Kafir cephesi İran'a karşı hiçbir eylemden vazgeçmedi ama asla kazanmadı diyen General Ali Fedevi şöyle dedi. Amerika ve müttefiklerinin hiçbir şey yapamayan çabalarına rağmen İran kafirlere ve baskı cephesinin saldırılarına karşı koyabilmiştir. General Fedevi bir an için Amerika ve müttefikleri İran'a, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kinlerine son vermedi ancak İran İslam Cumhuriyeti her geçen gün daha da güçleniyor ifadesini kullandı.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Siyonistlerin sahte rejimin çöküşünü itiraf etmelerinin aslında direnişin doğru hareketinin sonucu olduğunu söyledi. İran Yüksek Milli Güvenlik Konsey Sekreteri Ali Şemhani attığı tweet mesajında dünyanın Siyonist virüsüne bulaştığı günden bugüne kadar direnişin çekirdeği korkusuyla İran'ı tehdit ettiklerinde hesapları yanlıştı dedi. Şemhani bu sahte rejimin çöküşünün yakın olduğunu kabul ettiklerini bulunda aslında direniş akımının doğru yönde hareket ettiği anlamına geldiğini söyledi. Şemhani İran'daki İslam devriminin 43 yıldır çok güçlü bir şekilde ayakta olduğunu hatırlatarak Hümeyni devrimi sadece bir başlangıç dedi.
İran İslam Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Meşkini, yüzleşme İslam Cumhuriyeti'nin yasal hakkıdır ve İran kötülük, hırsızlık ve yaptırımlarla yüzleşmektedir ve yüzleşmelidir dedi. Yunanistan'ın Amerika'nın emri üzerine bir İran petrol tankerine el koyması ve o tankerin yükünü de Amerika'ya teslim etmesinin ardından İran'ın tepkisi devam ederken İran devrim muhafızları, Fars Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol gemisine kanunları ve usulleri ihlal ettikleri gerekçesiyle el koyarak karşılık verdi. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi dün İmam Hümeyni'nin 33. vefat yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada Yunanistan hükümetinin İran tankerine yönelik korsanlarına atıfta bulunarak İran petrol tankerine Amerika'nın emri üzerine el koyan Yunanistan bu girişimi korsanlık olmuyor ama İran'ın Yunanistan'ın iki gemisine kanunları ihlal ettikleri için el koyması derhal İran'ın korsanlığı sayılıyor. İşte size Batı'nın iki yüzlü siyaseti dedi. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Abbaszade Meşkini İran'a verdiği röportajda şöyle dedi. Gerçekleri ters yüz etme Batılıların eski siyaseti ve kitle iletişim araçları üzerindeki sultaları ile işleri tersine çevirmek, küçültmek, büyütmek ve inkar etmek ve tüm psikolojik savaş taktiklerini kullanmak onların bilinen işidir. Ama onların bu siyasetleri İran İslam Cumhuriyeti'ne asla diz çökertemez. İranlı yetkili bu ters düz etmeler İran İslam Cumhuriyeti'nin davranışları üzerinde hiçbir etkisi yoktur ve yasal haklarımızı ihlal etmemize neden olmaz dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gidecek. Bu ziyaret Emir Abdullahyan'ın Dışişleri Bakanı olarak göreve geldiğinden beri Türkiye'ye düzenleyeceği ilk resmi ziyaret olacak. Türkiye medyasına göre Türkiye, İran Dışişleri Bakanı başta olmak üzere 9 ülkeden Dışişleri Bakanı'nı gelecek 2 haftada ağırlamaya hazırlanıyor. Türkmenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Dışişleri Bakanları da yarın İstanbul'da üçlü bir toplantı yapacak. Türkmenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, Kuzey Makedonya ve Rusya'nın Dışişleri Bakanları da yarın önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edecek.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bangladeş'te bir fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Bangladeş'in güneydoğusundaki bir depoda bugün çıkan yangında en az 40 kişi öldü, 170 kişi de yaralandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada Bangladeş'te üretim tesisinde yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ailelerine sabır diledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kandahar Valisi yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ve Tahran ile Kabil arasındaki ticari ilişkileri atıfta bulunarak İran İslam Cumhuriyeti Afganistan ile ticari ilişkileri geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hazırdır dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil Büyükelçi Yardımcısı Seyit Hasan Murtazevi bir heyetle Kandahar'a yaptığı ziyareti kentin valisi Hacı Muhammed Yusuf Vefa ve diğer yetkililerle bir araya geldi. İran'ın Kandahar Başkonsolosu Ali Rıza Hacızade ve Afganistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mevlevi Abdul Şekur Hakkani görüştü. Fars Haber Ajansı'na göre Seyit Hasan Murtazevi, İran İslam İnkılabı rehberinin talimatları doğrultusunda Afgan halkına İran'ın verdiği desteği atıfta bulunarak İran'ın her zaman Afgan halkının yanında olacağını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Tahran ve Kabil arasındaki ticari ilişkileri de değinen Murtazevi, İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'ın mevcut durumunda kalkınma ve refaha doğru ilerlemek için Afganistan ile ticari ilişkilerini geliştirmeye ve güçlendirmeye hazırdır dedi.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin Lübnan'ın su kaynaklarına tecavüzünün son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. Lübnan gazetesi Ennehar, bir İsrail gemisinin sıvılaştırılmış doğalgaz çıkarmak amacıyla Kariş gaz sahasına girdiğini ve 29. hattı geçerek Lübnan ile tartışmalı bölgede 23. sınır hattının 5 kilometrelik alanına girdiğini bildirdi. Lübnan Başbakanı Necip Mikati bugün yaptığı açıklamada ırkçı İsrail düşmanının bir gemisinin Lübnan'ın Kariş gaz sahasına girmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek terör rejiminin bu girişiminin son derece tehlikeli olduğunu söyledi. Mikati, terör rejimi İsrail'in tartışmalı bölgede yeni gerçekleri empoze etme girişiminin sonuçları belirmeyen gerilimlere yol açabileceğini söyledi.
Lübnan Hizbullah Hareketi'nin temsilcileri tartışmalı bölgeye bir İsrail gemisinin gelmesine tepki göstererek Siyonist rejimin bölgede gaz aramasına izin vermeyeceklerini vurguladılar. Pazar sabahı Lübnan gazetesi El Nahar bir İsrail gemisinin sıvılaştırılmış doğal gazı çıkarmak ve depolamak için Kariş gaz sahasına girdiğini ve 29. açık deniz hattını geçerek Lübnan ile tartışmalı bölgeye girdiğini bildirdi. Rusya Today'e göre Hizbullah'ın siyasi konsey üyesi Mahmut Kemati, ırkçı İsrail'in tartışmalı bölgede doğal gaz aramasına izin vermeyeceğiz dedi. Lübnan'ın Güney Deniz sınırındaki askeri teknik müzakere ekibinin eski başkanı Bessem Yasin de geminin çalışma alanının kuzeyine veya güneyine yanaşması halinde bunun bir saldırganlık olacağını, zira sahanın ortak olduğunu söyledi.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas'ın üst düzey bir üyesi, Batı'nın Siyonist rejime tam desteğine atıfta bulunarak Batı karşısında İran İslam devriminin ezilen halklar için bir umut haline geldiğini söyledi. Hamas liderlerinden İsmail Rızvan, İmam Khomeini'nin 33. vefat yıl dönümü vesilesiyle bugün el aleme verdi demişti. İslam devriminin İran'daki zaferinin ve çeşitli alanlardaki başarısının bölgede çeşitli İslami hareketlerin ortaya çıkmasına, İran'ın Filistin davasıyla ilişkilerinin bölgede direniş güçleriyle Kudüs ekseni arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini söyledi. İsmail Rızvan, İmam Khomeini'nin istisnai bir şahsiyet olduğunu, Filistin davasına ilişkin ileri görüşlü bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek İslam devriminden sonra İran'ın Filistin davasını desteklemede öncü bir rol oynadığını söyledi. Rızvan, İmam Khomeini'nin Kudüs'ün Siyonist işgalcilere karşı mücadelenin merkezi olduğuna inandığını söyledi. Öte yandan İsrail işgal hükümetinin başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in tarihi bir yol ayrımının önünde durduğunu, ciddi bir seçim yapmak durumunda olduğunu ve çöküşe yaklaştıran benzeri görülmemiş bir duruma tanık olduğunu ifade etti. Böyle bir durumla karşı karşıya gelmekten dolayı da Selefi Netanyahu'yu ve zehir ve kargaşa yaymakla suçladığı muhalefeti sorumlu tuttu.
İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistin halkının birlik ve bütünlüğüyle direnişinin işgali sona erdirmenin tek yolu olduğunu ifade etti. Hamas hareketi 1967 savaşının 55. yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı bildiride işgalcilerin Filistin halkına, toprağına ve kutsal mekanlarına yönelik ihlallerini artırmasına rağmen Filistin halkının işgale karşı mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti. İşgal rejiminin ve hükümetlerinin 1948'de ve 1967'de ya da Filistin halkını hedef alan saldırılarından herhangi birinde zafer kazanmış zannına kapılabileceklerini belirten Hamas, Filistin halkının bugün birliği ve direnişiyle işgalcilerin planlarına boşa çıkaracak ve meşru haklarını geri alacak güçte olduğunu söyledi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Birgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ırkçı İsrail'in ortaklaşa gerçekleştirdiği Agapinor 2022 askeri tatbikatına ilişkin soruya yazılı cevap verdi. Birgiç, Kıbrıs Türk Kesimi Dışişleri Bakanlığı'nın Rum kesimi ile ırkçı İsrail'in ortaklaşa gerçekleştirdiği tatbikat konusundaki açıklamasını desteklediklerini belirtti. Birgiç, Kıbrıs Türkesi'nin 31 Mayıs'taki açıklamasında da belirtilen yeni işbirliği önerilerinin hazırlandığı bir dönemde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikatın samimiyetsizliklerinin açık bir ispatı olduğunu vurguladı. Agapinor 2022 isimli askeri tatbikat, ırkçı İsrail ordusu ile Rum Milli Muhafız Ordusu tarafından büyük oranda Rum kesiminin hakimiyet sahasında 29 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik uygulamada 1682 kişi yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, sahil gibi kamusal alanlarda gerçekleştirilen uygulamada 1682 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika'nın Ukrayna'ya yönelik uzun menzilli füze göndermesinin amacının çatışmaları uzatmak olduğunu savunarak Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler verilmesi halinde Moskova'nın yeni hedefler vuracağı konusunda uyardı. Putin, Amerikan Başkanı Biden'ın geçtiğimiz salı günü Ukrayna'ya daha gelişmiş roket sistemleri ve mühimmat gönderileceğini duyurmasının ardından açıklamada bulundu. Putin yaptığı açıklamada Amerika'nın aldığı Ukrayna'ya yönelik uzun menzilli füze gönderilmesi kararının amacının çatışmaları uzatmak olduğunu savunarak füzeler Ukrayna'ya verilirse elimizdeki silahlarımızı kullanarak henüz hedef almadığımız tesislere saldıracağız dedi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sırp Cumhuriyeti radyo ve televizyona verdi demişti. Batı'nın Ukrayna'nın Rusya ile müzakere etmesine izin vermediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Avrupa ve Amerika'nın Ukrayna'yı Rusya karşıtı bir pazarlık kozu olarak kullandığını söyledi. El Cezire'ye göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika'nın Batı ile işbirliği içinde Ukrayna'nın Rusya ile müzakere etmesini engellemeye çalıştığını söyledi. Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Rus ve Ukraynalı delegasyonlar arasında çeşitli düzeylerde kapsamlı bir ateşkese yol açmayan birkaç tur görüşme oldu. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları arasında Türkiye'de yapılan görüşmeler de somut bir sonuç vermedi.
Öte yandan Amerikan Başkanı Biden, Ukrayna barış için Rusya'ya toprak vermeli mi sorusuna verdiği cevapla şaşırttı. Bu kararı Ukrayna'nın vermesi gerektiğini söyleyen Biden, ancak bir taviz verilmesi gerekiyor. Barış için Ukrayna'nın toprak konusunda taviz verip masaya oturması gerekebilir diye konuştu. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Ukraynalı mevkidaşı Zelenski'ye, Ukrayna barış için toprak versin çağrısında bulunmuştu. Fransız liderin bu sözleri büyük tepkiye sebep olmuştu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, ulusal tabiat parkını korumaya yönelik mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle 5 gün ev hapsine çarptırıldı. Duque, Yüksek Mahkemesi, Duque'nin Kolombiya'daki kahve yetiştiriciliği bölgesinde bulunan Los Nevados Ulusal Tabiat Parkı'nı korumaya yönelik mahkeme kararını ihlal ettiğine karar verdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirilen tartışmalı İrini operasyonunu bir yıl daha uzattığını duyurdu. Güvenlik Konseyi'nin resmi internet sitesinde konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Operasyonun 3 Haziran 2023'e kadar uzatılması yönündeki kararın Rusya'nın çekimser oyuna karşı 14 ülkenin evet oyu ile alındığı belirtilerek Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine konuya dair 6 ayda bir rapor sunulması talebinde bulunuldu.
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın çevresinde orman yangını çıktı. İtfaiye teşkilatı kontrolden çıkan yangının evlere ve arabalara zarar verdiğini açıkladı. Şiddetli rüzgarlarla yayılan alevler hızla Atina'ya, bakan İmatos Dağı'nın yamaçlarına yayıldı ve şehrin güney banliyölerinde kalın duman bulutları oluşturdu. Reuters'ın haberine göre yetkililer önlem olarak Atina merkezlerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Vurla ve Glafa'da bölgenin bazı kısımlarını tahliye etti.
Ve son haberimiz, Amerika'nın Pensilvanya eyaletine bağlı bir şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Bölge polisinden yapılan açıklamaya göre dün gece kentin yoğun bölgelerinden South Street'te kalabalığın üzerine ateş açıldı. 3 kişi hayatını kaybetti. En az 11 kişi de yaralandı. Polisin müdahale etmek için saldırgana ateş ettiği, saldırganın 2 silahını bırakıp kaçtığı bildirildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, Siyonist rejim İsrail'in İran'ın telafi edici girişimlerinden korkusu etrafında. Uzmanlar ve gözlemciler, İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları üyesi Şehit Albay Seyyad Hüdayi'nin Tahran'da suikastı uğrayıp şehit düşmesinin ardından Siyonist rejim İsrail'in panik halinde olduğuna inanıyor. Bu bağlamda siyasi araştırmacılar ve analistler şöyle bir değerlendirmede bulunuyorlar. Rusya-Ukrayna savaşından sonra tüm dünyanın, gelecekte Rusya, Çin ve İran dahil olmak üzere dünyanın çok kutuplu bir durumla karşı karşıya kalacağı ve artık herkesin bu yeni duruma ikna olduğuna inanılıyor. Siyasi analistler, Şehit Albay Seyyad Hüdayi'nin Tahran'da suikaste uğrayıp şehit edilmesinin ardından İsrail'in panik ve endişe içinde olduğunu ve kafa karışıklığıyla uğraşına dikkat çekiyor. Böylece işgalci rejim İsrail güçlü bir rejim olduğunu, inisiyatif alabileceğini ve saldırabileceğini başkalarına ima etmek istiyor ve gerçekleştirdiği suikastların da bu yönde olduğuna dikkat çekmek niyetindedir. Bu arada siyasi analistler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki insanları baskı altında tutma ve öldürme siyasetinin işe yaramadığını ve kamuoyunun direniş gruplarını desteklemeye doğru ilerlediğini, dolayısıyla çatışmaların ve güvenlik durumunun patlamaya ve Batı Şeria'da askeri patlamaya yönelmesinden korktuğunu, yeni Gazze cephesinin başka bir işgalci rejimle yüz yüze geleceğinden kaygı duymakta, korku duymakta olduğunu söylüyorlar. Araştırmacılar İbranice 7-4 Aron gazetesinin Siyonist bayrak yürüyüşünü bir korku yürüyüşü, Filistin'deki mevcut durum üzerine kontrol eksikliği ve bunun üzerinde egemenlik eksikliği olarak nitelendirdiğine dikkat çekiyor. İsrail meseleleri araştırmacıları ve analistleri tüm kalabalığı ve gürültüsüyle bayrak yürüyüşünün direnişin tepkisinden korkarak Mescid-i Aksa'ya bir adım bile atamadığını vurguluyor.
Analistler ve bölge uzmanları işgal polisinin sadece Filistinlerin tepkisinden korktukları için değil, aynı zamanda Filistin direnişinin kırmızı çizgilerini ihlal etmek ve gelecek tepkilerin korkusundan Siyonistlerin herhangi bir aşırı hareketten alıkoymak için bayrak yürüyüşlerinde 3000 kişilik kuvvetlerini kullandığını belirtiyorlar. Böylece Mescid-i Aksa'ya saldırıların önlemek istendiği belirtilmekte. Çünkü bu saldırıların ciddi tepkilere yol açabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar ayrıca İsrail'in İran'ın Şehit Seyyad Hüdayi'nin suikaste uğrayıp şehit düşürmesine vereceği tepkinin kesin ve yakın olduğunu, çok iyi farkında olduğunu ve rejimin bu tepkinin basit olmayacağını ve sıradan bir Siyonisti hedef almaktan daha büyük olduğunu bildiğini belirtiyorlar. Ve kesinlikle de bu tepki düşünülenden daha caydırıcı ve daha acı verici olacaktır. Siyasi analistler İran'ın şimdiye kadar Siyonist rejimin işgal rejim 20'den fazla korkak ve kalleş operasyonuna karşılık verdiğini ve bu kez İran'ın rejimin suçlarına misilleme olarak daha şiddetli ve caydırıcı tepkiler göstereceğini söylüyorlar. Analistler İsrail'in Amerika'nın bu tehlikeli uçuruma sokmaya çalıştığına inanıyor ve Tel Aviv'in bu tehlikeli politikasına yanıt olarak New York Times tam da bu nedenle bir ifşaat yaptı ve şunları yazdı. İsrail, Tahran'da gerçekleştirilen Seyyad Hüdayi suikastinin arkasında bu tür bilgilerin yayılması, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sürece müdahale etmediğini ve sonuçlarından kaçındığını vurgulamak istediği anlamına geliyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz OPEC Plus'ın petrol üretim artışına onayı etrafında. OPEC Plus petrol bakanları Temmuz ve Ağustos aylarında petrol üretimini günde 648 bin varil arttırma konusunda anlaştılar. 2 Haziran'daki bakanlar toplantısında OPEC Plus grubu ham petrol ve rafine ürünler için istikrarlı ve dengeli piyasaların önemini vurguladılar. Grup artan enerji fiyatları karşısında artan üretim talepleriyle ve Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucunda Rus petrol üretiminin azalmasıyla üretimi arttırma istekleriyle karşı karşıya kaldığı bir sırada bu kararı aldı. OPEC Plus, büyük küresel ekonomilerde korona salgınının tatillerinin ve kapanmalarının sonunu işaret ediyor ve mevsimsel onarımlardan sonra artan küresel rafineri tüketimi beklentilerden bahsediyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri fiyat artışlarını kontrol etme ve Rusya'nın enerji ithalat yasağının sonuçlarıyla başa çıkma yönünde defalarca bu üretim artışı çağrısında bulunmuş ve bu yüzden de kararı memnuniyetle karşıladı. Ancak bu, Rus petrol ambargosunun yükselen petrol fiyatları üzerinde etkisini önleyememiş ve artışlar devam etmektedir. Yatırım stratejisti Eric Natal, resesyon riskleri ve küresel kapasite fazlasının sona erme ihtimali sebebiyle petrol fiyatlarının yaz boyunca varil başına 110 ila 130 dolar arasında dalgalanacağını tahmin ediyor. Aslında Batı'nın lideri olarak Rusya'nın enerji ihracatına, yani petrol ve gaza tam bir ambargo uygulamak isteyen ve bu yönde ilk adımı atan Amerika, şimdi Avrupalı müttefiklerinden de aynısını yapmalarını bekliyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği üyeleri arasındaki birçok ihtilaf ve anlaşmazlığın ardından Perşembe günü Rus petrol ve petrokimya ürünlerinin deniz yoluyla ithalatının yasaklanması da dahil olmak üzere 6. Rus yaptırım paketini onayladı. Yaptırım paketi, kara yolu dışında Rus petrolü ithal etmenin yanı sıra Rusya'nın Sberbank'ının Svit'e erişimini de kesiyor. Daha önce ise denize erişimi olmayan Macaristan başta olmak üzere bir dizi Doğu Avrupa ülkesi Rus petrolüne tam bir ambargoya karşı çıkmıştı ve sonunda Rus petrolüne ambargo deniz ithalatıyla sınırlı kalmıştı.
Yaptırımlara göre önümüzdeki 6 aydan itibaren Rus ham petrolü alımı ve önümüzdeki 8 aydan itibaren rafine Rus petrol ürünlerinin ithalatı yasaklanacak. Batı yaptırımları sonucunda Rusya'nın üretiminin günde 2 ila 3 milyon varil arasına düşebileceği tahmin ediliyor. Daha önce Rusya'nın petrol üretimi yaklaşık günlük olarak 1 milyon varil düştü. Bu da OPEC Plus'ın günlük olarak 10.44 milyon varil olan tahmininin gerisinde kaldı. Çünkü Rusya'nın Nisan ayı üretimi günlük olarak 9.3 milyon varille ulaştı. Buna rağmen Moskova, Avrupa'dan yaptırımlara maruz kalsa da petrolünü dünyanın diğer bölgelerine satabilecek. Enerji meseleleri uzmanı Alexander Stahl, Rusya'nın Çin'in stratejik rezervlerini yenilemek için bir kerelik bir anlaşmanın ardından Aralık ayına kadar Avrupa'ya yaptığı ihracattan Çin, Hindistan ve Türkiye'ye günlük 2.9 milyon varil yeniden satabileceğini tahmin etti. Tabii ki Rus petrol ambargosu iki tarafı keskin bir kırılıştır ve ülkeye mali kayıpların yanı sıra diğer ülkelerde özellikle de Avrupa ve Batı'da artan petrol fiyatları ve benzin ve motorun gibi petrol ürünleri üzerinde önemli olumsuz etkileri olacak. Zaten Avrupa'da Macaristan ve Slovakya gibi bazı ülkeler Rus petrol ambargosunun korkunç sonuçları nedeniyle bu sürece karşı çıkmaya çalıştılar. Bu durum ise Biden yönetimi içinde bölünmelere yol açmış ve birçok Amerikan hükümeti ve Beyaz Saray yetkilileri arasında ihtilaflara yol açmıştır. Bir grup yaptırımların daha da sertleşmesini savunmaktadır. Buna rağmen Biden hükümet yetkililerinden bazıları tedarik zincirlerini zaten bozan, özellikle Amerika'da artan petrol ve yakıt ürünleriyle gıda fiyatlarının durumu ve benzeri görülmemiş, enflasyona yol açan ekonomi üzerinde daha fazla yaptırımların uygulanmasından endişe duyuyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, CHP Genel Başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez sandığa gidip oy kullanacak 6 milyon 300 bin gencin gelecek seçimin kaderini belirleyeceğini söyledi geçtiğimiz günlerde. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen belediye başkanları çalıştayına iştirak etmek üzere geçtiğimiz hafta gittiği Van'da gençlerle buluştu değerli dinleyicilerimiz. Orada gençlerle buluştuğu görüşmede seçimle ilgili ve özellikle Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu ve iktidarın siyasetleri hakkında eleştirilerini gündeme getirdi her zamanki gibi. Ve daha doğrusu şimdi muhalefet kanadının şimdiden seçimle ilgili çalışmalarının başlaması herkes tarafından merakla izlenmekte, dikkatle takip ediliyor. Şimdi bundan sonraki süreçte Türkiye'nin özellikle seçimlere nasıl bir atmosferde gireceği de merak ediliyor. Çünkü şimdi Türkiye'de ekonomik durumun nasıl bir seviyede olduğu herkesçe biliniyor. Enflasyonun ne kadar yüksek olduğu aşikar. Onun için şimdi muhalefetin üzerine düşen sorumluluk bu konuyla ilgili nelerdir? Ve şimdi halkın da tepkisi ve tavrı bu seçimler konusunda nasıl olacaktır? Böylesi soruları yanıtlamaya çalışacağız değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü röportajımızda gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey merhabalar, hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Mehdi Bey katıldığınız için. Şimdi Türkiye'nin özellikle iç gelişmeleri konusunda siyasetin ve aslında ekonomik politikalarıyla ilgili alınan kararların ne kadar uygulandığını siz daha iyi biliyorsunuz. Bundan sonraki süreçte muhalefetin seçimle ilgili çalışmaları her zaman çeşitli haberlerle gündeme yansıyor gibi olacaktır. Çünkü şimdi özellikle CHP seçim faaliyetlerini başlatmış durumda ve demin ifade ettiğim üzere 6 milyon 300 bin gencin aslında yeni oy kullanacak bu sayının seçimler üzerinde çok etki bırakacağı konusuna değindi Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi mevcut şartlarda seçim çalışmalarını siz nasıl görüyorsunuz muhalefetin? Buradan başlayalım sohbetimize. Konuyla ilgili başka sorulara da geçeriz efendim.
Evet. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum tekrar. Dinleyicilerimize de selam ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye'nin seçime hazırlık sürecini değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'nin ekonomik, sosyal, siyasal yapısına bir göz atmakta fayda vardır. Zira mevcut işleyen süreç daha çok demokrasiyi biraz zorlayarak, yani demokratik perspektiflerden ziyade biraz da farklı bir biçimde bir çözüm arama arayışı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Türkiye'nin mevcut durumu aslında önceki yüzyılın başlarında, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki yüzyılın başlarından daha zorlu, daha fazla, hani o dönem hasta adam olarak tanımlanmıştı. Şimdiki ise daha fazla hasta olan bir adam var karşımızda aslında. Ama farklı olan şu ki, Türkiye halkların içerisinde demokratik bir perspektife sahip olan bir Kürt siyasallaşması vardır. Farklı olan durum bu. Geçen yüzyılın başlarında ezdirildi. İşte Cumhuriyet'in kuruluşu demokratikliğe doğru dürüst bir evrimleşme yaşamadığı için içte yaşanan kargaşa, yaşanan katliam ve yaşanan soykırımlar süreci gözler önündedir. Bu tarihe geçmiş olan bir durumdur. Her ne kadar bazı lafazanlar bunu inkar etme veya çeşitli biçimde lanse etme yaklaşımına gitseler de burada bir objektif gerçeklik vardır. Halklara uygulanan bir katliam süreci vardır. Türkiye Cumhuriyeti süreci bir bütün olarak böyle bir süreçtir. Günümüzde ise bunlardan ders çıkararak bu süreci bir nevi tecrübeye, daha fazla diyelim siyasallaşmaya evrilterek Kürtlerin öncülüğünde, Kürt siyasallaşması öncülüğünde Türkiye'de bir siyasallaşma gelişmiş ve bu Kürt siyasetini isteyen bir noktaya gelmiştir. Şimdi Türkiye'de ana muhalefet partisi olarak veya diğer muhalefet partileri olarak geçinenlerin eksik kaldığı, görmezden geldiği gerçeklik budur aslında. Bu gerçekliği görme işleri onların aynı zamanda iktidarın bir kopyası haline getiriyor ve onları kendilerini açtıracak, kazanım yoluna koyacak bir noktadan uzak tutuyor. Zira demokratik bir perspektife sahip olmayan bir siyasallaşma Türkiye'de artı bir geleceği olmaz. Bir geleceği yoktur. Bu demokratikleşme süreci içerisinde, perspektifi içerisinde bütün halklara kimlikleriyle, bütün halkların siyasal varlıklarıyla bir iletişim kurmayan bir demokrasi, Türkiye'de bir demokrasi olabilir mi? Mümkün değildir. Bunun başında başat sorun olarak da Türkiye'nin Kürt sorunu vardır. Ve nüfus itibariyle de Türkiye'nin 2/3 nüfusunu, tekrarlıyorum, 2/3 nüfusuna sahip olan bir Kürt nüfusu vardır Türkiye'de. Ve bu ne yazık ki şimdiye kadar hiçbir statüden yoksun bırakılmıştır.
Peki, ben burada bölüyorum Mehdi Bey, kusura bakmayın. Buyurun. Şimdi bu demin siz ifade ettiğiniz bu süreçle ilgili Kürt tabanının ne kadar etkili olup olmayacağı konusunda verdiğiniz bilgilere dayanarak, şimdi muhalefet bunu nasıl kendi lehine bir fırsat olarak çevirebilir sizce? Yani iktidara karşı zafer elde edilsin diye Kürt tabanının, özellikle muhafazakar Kürtlerin, AK Parti'ye oy veren Kürtlerin muhalefet kendine doğru cezbetmekte hangi yani adımlar atabilir sizce?
Ben de tam bu noktaya gelecektim. İyi ki araya girdiniz diyelim. Şimdi Türkiye'de işleyen siyaset, iktidarlaşmak isteyen bütün partilerin ilk uğradığı yer Kürt nüfusudur. Şimdi Kürt desteğini kazanma peşinde olan bir parti bunu bir nebze sağladığı zaman iktidarlaştığını bütün Türkiye tarihi zaten mevcut, yani bu tekrarlana gelmiştir. AKP de aynı şeyi yaptı. AKP de işte Diyarbakır'a giderken Kürt sorunu benim sorunumdur, ben çözeceğim biçiminde cümleler zaten sabittir. Bu açıklamalar mevcuttur. Bu açıklamalar temelinde Kürtlere bir umut verme yaklaşımı seçildi ve daha sonradan yaşanan süreç zaten belli oldu. Yani ilk başladığı süreç her ne kadar böyleyken ki zaten şu andaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Sayın Öcalan kelimesinden dolayı ceza almış bir kişiliktir. İlk dönemde böylesi bir yaklaşım geliştirdikten sonra da bakıyoruz süreci tamamıyla AKP-MHP iktidarlaşması biçiminde bir koyu milliyetçi iktidarlaşmaya götürerek sorunu boğma yaklaşımına gitti. Bu onu ona kaybettiren bir durum oldu ve hızla Kürt nüfusu da artık AKP'den bir uzaklaşma sürecini yaşıyor. Bunu bütün anketlerinde de gördükleri için bunda kör bir ısrara girmiş durumdadırlar ve devlet aklı şu anda CHP'yi aynı rolle ortaya sürme yaklaşımına gidiyor. Tabii farklı, biraz farklı cilalanmış söylemler olmakla beraber CHP ve İYİ Parti beraberliğinde bir hükümetleşme seçiliyor ve bunun özüne baktığımızda bir yani demokrasi perspektifi, demokratikleşme perspektifi yok. Yani bu çok çok yetersiz. Söylemlerde AKP'nin sunduğu açıklamaları aşan, demokrasiye evrilten bir açıklamayı göremiyoruz ne yazık ki. Bu nedenle halklar, Türkiye halkları, başta Kürt halkı olmak üzere diğer demokrasi eğilimli kesim CHP'ye şüpheyle yaklaşıyorlar ve bu şekilde bir değerlendirme içerisine giriyorlar. Şimdi burada anahtar durum elbette demokratikleşmedir. Ama geleceğe dönük doğru demokratik bir perspektife sahip olan iktidarlar bunu gerçekleştirebilirler. Dediğim gibi yani CHP'nin bu noktada ciddi bir yetersizlik, ciddi bir gerilik içerisinde olduğu görülebiliyor. Bundan ötürüdür yine gelişen klasik bir söylem vardır. Kürt Mehmet nöbete tarzı bir söylem vardır Türkiye'de. CHP belli ki onu yine seçmiş durumda ve Kürtleri kandırma, yani Kürtleri aldatma yaklaşımı Türkiye'de iktidarlaşma yolunda olan bütün partilerin seçtiği bir taktik olmuştur. Ancak bu günümüzdeki süreçte çok çok yanılgılı sonuçlar çıkaracaktır. Çünkü Kürtler artık siyasallaşmış, partileşmiş ve dünyayı, bölgeyi, ülkeyi doğru değerlendirecek bir demokratik perspektife sahip olmuş bir Kürt gerçekliği var artık. Yani evet. Yüzyılın başındaki Kürt değil, yenilenmiş, siyasallaşmış bir Kürt gerçekliği var ve irade istiyor. Mutlaka bir statü isteyen bir Kürt gerçekliği vardır.
Tahran Radyosu.
Efendim, şimdi muhalefet kanadının seçim vaatlerinde Kürtlerle ilgili bazı yani ifadeleri medyada duyuyoruz. Ancak şimdi kamuoyu yoklamalarına bakıldığı zaman halkın daha çok ekonomik olarak bazı beklentileri var. Yani bunlar fark etmez, ister AKP'den olsun veya muhalefetten, ülkede yani sorunlar çözülsün istiyorlar. Şimdi bu ekonomik politikalarına gelince, sizce muhalefetin belli başlı sorunlara çözüm getirecek bir planı var mı? Ekonomiyle ilgili planlarını siz nasıl görüyorsunuz, nasıl takip ettiniz efendim?
Evet, şimdi o noktayı zaten ben sorguluyordum. Yani Türkiye sorunları aslında bir biçimiyle basit, bir biçimiyle de çok çok ağır. Yani demokratikleşmeye inanç duyan ve bu konuda kendini motive eden bir yaklaşım elbette ki geleceğe sahip olan bir yaklaşım olacaktır. Yani şunu demeye getiriyorum. Şimdi Türkiye'de yaygınca ekonomik kriz, ekonomik bunalım deniliyor. Bu ekonomik bunalım, yani kör bir savaşta ısrar eden bir devletin elbette yaşayacağı bir ekonomik bunalım olacaktır. Amerika'nın Vietnam sürecinde yaşadığı ekonomik bunalımı biz biliyoruz. Onun o sıkıntıları o dönemde biliyoruz. Şimdi burada her bir uçağın kalkışı, yani her bir operasyon milyarlarca dolara mal olan bir şeydir. Şimdi bu ekonomi nereye gidiyor? Savaşa gidiyor. Şimdi bu savaş önlenmese, bu savaş demokratik bir yaklaşımla sonuçlandırılmazsa, önlenmese, kör bir şiddet hiçbir ülkeye kazandırmamış. Her ülkede böylesi şiddetin, böylesi savaşların, çatışmaların olduğu süreçte aynı zamanda direktmen ekonomiyi etkilemiştir. Şimdi Türkiye'nin ekonomisinin tek çıkar yolu da budur aslında. Yani bu önlenirse Türkiye'nin ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı yaşayacağını kimse söyleyemez. Çok daha fazla üretken bir ülke haline gelebilir. Ama iç barış sağlanmadan, yani ille de operasyon yapacağım dediğin zaman bunun tabii ki bu maliyeti olacak. Maliyeti olduğunda da tabii ki bu direktmen ülke ekonomisini krizlere sokacaktır. Şimdi bunu önleyecek bir muhalefet net bir şekilde ortaya çıkmıyor. Şimdi beklenen budur aslında. Bu konuda ciddi, tutarlı, cesaretli bir muhalefetin ortaya çıkışı elbette Türkiye'nin sorunlarını rahatlıkla çözebilecek bir yaklaşım pratik içerisine girebilecektir. Ancak bu konuda bakıyorsun eksik kalan bir şeyi tamamlama peşinde olan, yani daha ille de bilmem yıkma, ille de yok etmeye kilitlenen bir yaklaşım artık çok ahmakça bir yaklaşımdır. Yani bunun geleceği olamaz. Bu bir devlet politikası olamaz. Bütün dünya artık sorunlarını demokrasiyle, diyalogla, insani yaklaşımlarla çözme yaklaşımına girerlerken, yani Türkiye'de işte daha iktidar olmamış bir parti yerle bir edeceğim, yerle bir edeceğim diye tutturursa, o tabii ki şimdiden kaybetmiştir. Yani millet diyecek ya sen savaşa mı geliyorsun, barışa mı geliyorsun yani? Biz aciz, bizim ekmeğimiz yok, aşımız yok elimizde. Her gün perişan haldeyiz, elektriğimiz kesiliyor, elektriğimizin faturasını ödeyemiyoruz. Sen halen yerle bir etmekten mi söz ediyorsun? Bu nasıl bir şey? O noktada işte muhalefetin de kaybettiği bir nokta olmuş oluyor. Halkın istediği tabii ki çok geniş bir demokratikleşme, bütün halkları, Türkiye'de bütün halkları kucaklayan bir demokratikleşme perspektifi iken, bu konuda demokratikleşme konusunda tutarlı, güvenilir bir adım ne yazık ki Türkiye'de halen atılmamış. Burada hemen adımın atıldığı yer Kürt nüfusunun nasıl kandırılacağı, nasıl angaje edileceği, nasıl kendine bağlanacağı bir durumdur. Çünkü herkes biliyor ki bu 6 milyon, Kılıçdaroğlu'nun söylediği 6 milyonluk nüfus, bu en azından 5,5 milyonu Kürt nüfusudur. 5,5 milyonu Kürt nüfusudur, Kürt seçmenidir. Kılıçdaroğlu da şu anda kendince bu yaklaşımla sadece gidip o halkı tekrar bir biçimiyle kendine bağlama yaklaşımına gidiyor ki bu çok yetersiz, yani çok apolitikçe diyebileceğiniz bir yaklaşımdır. Çünkü onun geleceği yoktur. Demokrasi sunacaksın ki o zaman insanlar sana güvensin, sana inansın, seninle beraber adım atsınlar. Kürt nüfusu Türkiye'de kilit roldedir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kilit roldedir. Bu görülüyor artık. Bu nedenle de böyle bir perspektife sahip olmak istiyorlar.
Peki. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Sağ olun. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Röportajımızda Türkiye'de siyasi partilerin, özellikle muhalefet kanadının seçim çalışmalarıyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İslam devriminin perspektifini ve vizyonunu çizmek için İslam devriminin son 40 yılda elde ettiği başarılardan bahsedeceğiz. Daha önceki bölümlerde İslam devriminin güvenlik alanındaki başarılarından bahsetmiştik. İran İslam Cumhuriyeti şu anda dünyanın en güvensiz bölgelerinden birinde ve güvenli ülkelerden biri ve adeta bir güvenli liman olarak görülebilir. İslam İnkılabı bir halk oluşumu olduğu için kitleleri ve halkın kesimlerini, sistemin programlarını, politikalarını ve makro kararlarını her alanda desteklemek üzere sahneye çağırmakta ve bu da İslam İnkılabı'nın bariz özelliklerinden sayılmaktadır. İslam devriminin ilk ve en önemli stratejik ve güvenlik başarısı da tam bu noktadadır. İslam İnkılabı'nın bir başka stratejik ve güvenlik kazanımı, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde ve dolayısıyla bölgesel güvenlik düzenlemelerinde temsil veya kuklalık modelinden uzaklaşması olmuştur. Mark J. Gazyurski ve Ali Rıza Azgandi dönemin Pehlevi rejimini Amerika ürünü bir kukla hükümeti olarak incelemiş ve tanımlamıştır. Sponsor güç ile stratejik olarak kukla ülke arasındaki ilişki esas olarak bu rejimlerin siyasi istikrarını güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Bu ilişki kukla hükümetinin güvenliğini artırmak için gerekli olan ve genellikle başka kaynaklardan sağlanamayan mal ve hizmetlerin karşılıklı değişimini içerir. ...1970'lerde de Şah'ın büyük ölçüde Amerikan yardımına bağımlı hale gelmesi ve bu nedenle ulusun çıkarlarından çok yabancıların çıkarlarına hizmet ettiği inancı İran halkının İslam devrimine yönelmesinde büyük rol oynadı. Bu dönemde vekalet ve kuklalık ilişkilerinin egemenliğinden dolayı birçok seçkin ve grup Şah'ın şahsına veya rejimine muhalefetin Amerika'ya muhalefetle ve kendi kaderini tayin hakkının yeniden elde edilmesi ve ulusal hakların elde edilmesiyle eş anlamlı olduğu sonucuna vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin son 40 yılda İran-İslam devrimine düşmanlığının nedenlerinden biri de Orta Doğu'da müttefik ve bağımlı bir ülkenin kaybedilmesi ve böylesi önemli bir üssün elden kaçıp gitmesiydi.
Tahran Radyosu.
Güvenlik kavramı farklı ekollerde ve teorik yaklaşımlarda farklıdır. Kimin güvenliği veya niçin güvenlik sorusu ile alakalıdır. Güvenlik fikrinin analizinde ve birçok çalışmanın çıkış noktası da buradadır. İslam devriminin zaferinden önce